أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı feyziyle, bereketiyle, rahmetiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dediğimiz zaman, onu andığımız zaman bizim aklımıza gelen ilk vasfı Efendimizin sadık olmasıdır. Emin olmasıdır. Yani Muhammed el-Emin veya Muhammedül Emin diyoruz. Ve sadıkul vaadi. Sözü doğru, verdiği sözde duran, güvenilir, herkesin kendine güvendiği insan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Resulullah deyince aklımıza güven gelir, emniyet gelir. Resulullah deyince sallallahu aleyhi ve sellem aklımıza doğruluk gelir, doğru söz gelir, sözünde durmak gelir. Ve Resul Efendimizin hal diliyle, sadece isminin anılmasıyla bile bizim zihnimizde, gönlümüzde, hatırımıza, hatıra gelen şeyler bu güzel vasıflardır. Ve tabii diğer vasıflar. Sevgili Peygamberimiz bize hep doğru olmayı, doğru sözlü olmayı, yaptığımız işlerimizde, konuşmalarımızda hep yalandan uzak durmayı, doğru olmayı önerir, tavsiye eder. Zaten bütün peygamberler hepsi sıdk vasfına sahiptir. Hepsi sıddıktır. Ve ümmetlerine de doğruluğu tavsiye etmişlerdir, emretmişlerdir. Efendimiz de böyle yapmıştır. Sevgili Peygamberimiz, doğruluğun insana ne kadar büyük faziletler, güzellikler kazandırdığını beyan etmek üzere şöyle buyuruyor. İnne sıdka yehdi ilel birri ve innel birra yehdi ilel cenneti ve innel racule le yasduku hatta yekune sıddikan. Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik yapmaya, iyi olarak tanınmaya, iyilik de insanı cennete götürür. Kişi doğru söylemeye devam ettikçe sonunda sıddıklardan olur. Doğru sözlü, doğru özlü, bütün hal ve hareketlerinde, gidişatında doğru olan bir kulunu Cenab-ı Hak ne yapar? Neticede onu kendi katında sıddıklar cümlesine yazar. Ki bu peygamberlerden sonra minen nebiyyin ve sıddıkiyin, peygamberlerden sonra Allah katında sıddık olarak yazılmak, orada kademe sıdkın, makkadı sıdkın diye ayetlerde ifade edilen doğruluk makamında, sıdk otağında, Yüce Rabbin katında yer alabilmek çok büyük bir uhrevi, manevi rütbe olduğunu anlıyoruz. Kişiyi buna ne gönderiyor, ne ulaştırıyor? Doğru sözlü olması, doğru özlü olması. Tabi Efendimiz Aleyhisselam bu doğruluğun zıddı olarak yalanın da kötülüğünü zıddı ile, eşya zıddı ile tanındığına göre doğruluğun zıddı yalanın da ne kadar kötü olduğunu şöyle beyan buyuruyor. Yalan kişiyi fücura, yani günahkarlığa, haksızlığa, kötülüklere, fücur da insanı cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam ettikçe sonunda Allah indinde yalancı olarak yazılır. Buhari Edeb 69'da yer alıyor bu hadis-i şerif. Dolayısıyla doğruluğun ne kadar güzel, yalancılığın ne kadar kötü olduğunu ve birbiriyle tam bir zıddiyet içerisinde Efendimiz ortaya koymuş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dil dediğimiz bu etten oluşan ve bize konuşma imkanı veren bu aletin çok önemli olduğunu söylemiş. Bunu iyi yönde kullanırsak kişiye çok fayda sağlayacağını, güzel sözler, tatlı sözler, gönül alıcı sözler, doğru sözler, ayet-i kerimede beyan edildiği gibi kavlen leyyinen, yumuşak söz, kavlen meysuran, insanın içini, işini kolaylaştıran söz, kavlen beligan, insanın gönlünü tesir eden söz gibi, kavlen kerima, hoş, gönül alıcı, tatlı söz gibi, o dili, o güzel, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu güzel şeyleri söylemeye alıştırabilirsek, onları söylerse, zikrederse, Kur'an okursa, güzel sözler söylerse, hakkı tebliğ ederse bu fevkalade faydalı, güzel sonuçlar sağlayacaktır. Ama her nimetin bir de nikmet olma ciheti bulunduğundan dolayı dikkat edilmediği takdirde de bu kez insana çok büyük zararlar getirebilir. Başına, insanın başına bela olabilir. Büyük afetler, felaketler açabilir. Bu bakımdan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda insanlara dilin afetlerini hatırlatmış, ondan onları sakındırmış. Nitekim Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, benim hakkımda en çok endişe ettiğin şey nedir diye sorduğunda Efendimiz mübarek dilini eliyle tutarak işte budur buyurmuştur. Tabii bununla alakalı çok daha Efendimizin beyanları var, yönlendirmeleri var. Hem dilin faydaları hem dilin afetleri noktasında. Ama bu söz buraya gelmişken Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın naklettiği, Efendimiz'e naklettiği çok tatlı bir hatıra ve bir güzel hadis-i şerif var. Bu da kısaca şöyle arz etmek istiyorum. Şimdi bir diyor sefer esnasında Hazreti Muaz, Resul Efendimiz'in çok sevdiği, önem verdiği ve çevre illere hep muallim, vali olarak gönderdiği, yani adeta Resul Efendimiz'in eli ayağı mesabesinde bir sahabe Hazreti Muaz, diyor ki bir sefer esnasında baktım Allah Resulü bir kenarda, etrafında kimseler yok, yalnız duruyor. Bunu diyor fırsat bilerek diyor Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına yaklaştım. Yani o vesileyle bazı şeyleri sormayı, öğrenmeyi ve Resulullah'ın beraberliğinden manevi bir tefeyyüs, feyiz almayı istedim. Yaklaştım diyor, selam verdim. Selamu aleyküm ya Resulullah dedim. Selamımı aldı. Dedim ki ya Resulullah, eğer uygun görürseniz, müsaade ederseniz, müsaitseniz size bazı sualleri sormak istiyorum deyince Resulullah Efendimiz Aleyhisselam olur buyurdular. Ve ben de ya Resulallah, Allah katında amellerin en değerlisi hangisidir diye sordum. Efendimiz bir cevapta bulunmadı. Yani namazdır, anne ve iyiliktir, işte cihattır falan tarzında hemen benim soruma bir cevapta bulunmadı. Bir mukabelede bulunmadı. Bulunmayınca bu kez Resul Efendimiz'i konuşturmak maksadıyla ben tekrar Resulullah Efendimiz'in müsaadesine sığınarak ya Resulallah, yani amellerin en faziletlisi namazdır herhalde. Namaz mıdır acaba? Deyince Resul Efendimiz konuşmaya başladı ve dedi ki ey Muaz, Evet, namaz çok faziletli bir ibadettir ama ondan daha faziletlisi var. Deyince ben bu kez oruç, hac, cihat, anne baba iyilik, diğer ibadetlerden aklıma gelenleri söyledim. Ve her seferinde ben söyledikçe cihat mıdır ya Resulallah, hac mıdır ya Resulallah, şu mudur bu mudur dedikçe Resulü Efendimiz Aleyhisselam, onlar her biri salih ameldir, faziletli amellerdir ama onun daha ötesi var, daha güzeli var deyince, benim ya Resulallah benim saymadığım ibadet kalmadı, o zaman ne olduğunu lütfen siz buyurun, siz söyleyin deyince, dedi ki ey Muaz, dedi, geldi benim dilimi gösterdi, dedi ki ey Muaz, hepsinden daha önemli bir ameli salih, daha güzel davranış, daha önemli iş bu, dedi, dili muhafaza etmektir, onu düzgün kullanmaktır, onu kalpleri kırıcı, yaralayıcı, zehirleyici, lüzumsuz sözlerden, küfür sözlerinden, inkar sözlerinden, haram sözlerden onu muhafaza etmektir deyince, ben biraz bunu, diyor, küçümsedim, diyor, yani diğer ibadetlere karşı. Ya Resulallah, yani bunun nesi var ki, bu çok kolay bir şey, bunu hemen başarabiliriz gibi bir şey söylemeye çalıştım. Allah Resulü dedi ki ey Muaz, insanların tepe taklak cehenneme gitmesine sebep olan dillerinden başka nedir ki? Hakikaten o. İman ediyoruz onunla. Kelime-i şehadet söylüyoruz. Ama inkar edenler onunla inkar ediyorlar. İnsanlara haksızlık yapanlar, küfredenler onunla o kötülüğü yapıyorlar. Dolayısıyla Resulü Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Muaz'ın radıyallahu anh bu rivayetinde ifade edildiği üzere sürekli ashabını Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği göz gibi, dil gibi, kulak gibi, kalp gibi ve diğer emanetleri nasıl kullanacağımız noktasında güzel misallerle, etkileyici üsluplarla bize boyutlarını veriyor. Cenab-ı Hak Efendimiz'e sonsuz salat ve selam eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, insan gücü yettiği nispette istikamet üzere bir hayat yaşamaya çalışmalı. Sadık olmalı, sıddık olmalı ve doğru sözden hiç ayrılmamalıdır. Böyle olduğu takdirde, yani insan dürüst olursa, karakter sahibi olursa, tutarlı bir kulluk hayatına sahip olursa, bu kez sıkıntı ve streslerden kurtulur. Hatta o insanın, bu doğru sözü, doğru özlü insanın rüyaları bile sadık rüyalar olmaya başlar. Yani onun doğru hali hatta uykularını ve rüyalarını bile etkisi alacak bir noktaya gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz hayatında doğru olan kimselerin rüyalarının da doğru olacağını, Cenab-ı Hakk'ın onlara sadık rüyalar, güzel saliha, sadık rüyalar göstereceğini şöyle beyan ediyor. Sizin en doğru rüya görenleriniz, en doğru söyleyenlerinizdir. Yani bir kişi ne kadar doğru sözlü olursa, doğrultan ayrılmazsa, o kişinin uykuları, rüyaları bile istikamete girer ve gördüğü rüyalar bile doğru, güzel rüyalar olur. Yani biz bunlara tabii fazla önem vermiyoruz. Yani uykumuza, rüyamıza ne gördük, ne görmedik. Orada yani gördüklerimiz ne anlama geliyor. Bazen rüyalar görüyoruz. Unutuyoruz bazen. Bazen aklımıza geliyor. Bazen böyle katma karışık şeyler görebiliyoruz. Dolayısıyla aslında kişinin uykusu ve gördüğü rüyalar onun kalp aleminin de bir habercisi olmuş oluyor bu hadis-i şerife göre. Dolayısıyla her kişiyi öyle güzel, sadık rüyalar göremez, göremiyor. Görenlerin de onların doğruluğuna, kalp alemlerin istikametine, güzelliğine bir şahit olduğunu Resulü Efendimiz Aleyhisselam haber veriyor. Kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Mevlana kuddise sırruhu, insanların doğruluk hususunda ayna ve terazi gibi olmaları gerektiğini anlatıyor. Örnekle anlatıyor. Misalle anlatıyor ki rahat anlayabilelim. Ayna ve terazi. Ne deriz? İşte ayna yalan söylemez. Aynalar yani kişinin durumuna göre hareket edeyim demez. Kendisine yansıyanı gösterir. Terazi de eğer hassas bir terazi ise, doğru bir terazi ise o da vazifesini yapar. Üzerine konan şeyi doğru bir şekilde tartar ve ölçer. Demez ki ben şunu şuna göre tartayım, bunu buna göre tartayım, birine haksızlık yapayım, birine haksızlık yapmayayım tarzında bir ihtiyarı yoktur. Dolayısıyla bu aynaya terazi misali üzerinden doğruluğu bize şöyle anlatıyor Mevlana Hazretleri. Ayna ile terazi birisi incinecek yahut utanacak diye doğru söylemekten sakınır mı? Susar mı? Ayna ile terazi öyle kadri yüce ve doğru mihenk taşlarıdır ki sen onlara 200 sene hizmet etsen ve daha sonra aynaya desen ki ben sana bu kadar sene hizmet ettim, hatırım için beni çirkin gösterme. Teraziye de desen ki yalvarırım sana fazla tart, eksiğimi açığa vurma, onlar sana cevap verir de derler ki zavallı, herkesi kendine güldürme, kendini aleme maskara etme. Ayna ile terazi hile bilmezler, yalan söylemezler. Doğruluktan ayrılmayan ayna ile terazi derler ki Allah, gerçeklerin bizim vasıtamızda tanınması, anlaşılabilmesi için kadrimizi yüceltti, bizi bu işte görevlendirdi. Yani aynayı kendine bakanların bütün özelliklerini olduğu gibi yansıtma, kişiye göre, adamına göre davranmama, teraziyi de yine kendine üzerine konan şeyi neyse hakkı, diğer neyse ona göre ölçme. Bu doğruluğumuz olmasaydı, gerçeği olduğu gibi ortaya koymasaydık, bizim ne değerimiz kalırdı? İyilerin, güzellerin yüzlerini nasıl görür ve nasıl gösterebilirdik? Diyor. Kıymetli dinleyenlerim, tabi hak dostları, Mevlana Hazretleri gibi hikmet sahibi zatlar, böyle bizim sıradan bir eşya olarak baktığımız varlıkları adeta onları tecessüm ettirerek, taşahhus, yani bir onlara bir kimlik giydirerek, bir şahsiyet giydirerek onları böyle hal dilleriyle konuşturuyorlar ve bize örnek oluyorlar. Dolayısıyla bir mümin de tıpkı ayna gibi, tıpkı terazi gibi hep doğru olmalı, doğru ölçmeli. Onda ortama göre, durumuna göre böyle doğruluktan ayrılma, taviz verme tarzında bir eksiklik olmamalı. Kıymetli dinleyenlerim, doğruluk her bakımdan önemlidir. İşlerin yoluna girmesine yardımcı olur. Toplumun ihya olmasına vesile olur. Bu bakımdan insanlar arası ilişkilerde, içtimai hayatta doğruluğun da çok önemli bir yeri vardır. Hasaten ticari münasebetler. Buralarda insanların güvenini kazanmak, insanların birbirine güvenmesini sağlamak için en önemli unsur doğruluktur. Buna çok dikkat etmek lazım. Tabii bu konuda ticaretle alakalı, alışverişle alakalı ayet-i kerimeler, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri, sözleri, bununla ilgili ahkam, doğruluğun, dürüstlüğün, güvenin, emniyetin ne kadar önemli olduğunu, insanları kandırmamak gerektiğini, yalan söylememek gerektiği, boş yere yemin etmemek gerektiği noktasında nice böyle İslam ticari ahlak diyebileceğimiz ne güzel kaidelerimiz, prensiplerimiz var şüphesiz. Doğruluk da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın da bu hususta hep zaman zaman Medine pazarını gezdiğini, oraları kontrol ettiğini, orada satıcılara uyarılarda, ikazlarda bulunduğunu ve onları doğru dürüst bir iş yapmaya davet ettiğini görüyoruz. Çok ilgi çekici bir misal. Bu tabii bir örnektir. Bunu her türlü alışverişimizde, her türlü işimizde bu misali kullanabiliriz. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çarşıda bir satıcının yanına vardı. Önündeki buğday yığınının içine elini daldırdı. Bak Efendimiz geliyor, çarşı pazarı geziyor. Kim ne satıyor, ne alıyor, durumlar nelerdir diye bunları Allah Resulü kontrol ediyor. Ve bunu elimi daldırırsam adam mahcup olur, o utanır falan da demiyor. Çünkü burada bir gerçeği yürütmesi lazım. İslam'ın bir ticaretle alakalı, ekonomiyle alakalı bir hükmünü icra etmesi lazım. Dolayısıyla hemen orada şüpheleniyor buğday yığınından ve elini buğday yığının içine daldırıyor. Sonra bakıyor ki dış taraf kuru, iç taraf ıslak. Satıcıya dönüyor Allah Resulü, nedir bu diye soruyor. Yani dışı kuru, buğday yığının içi ıslak. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, yağmur ıslattı. Yağmur ıslattı. Yağmur yığının içini mi ıslattı? Efendimiz Aleyhisselam bu yaşlığı üste bırakıp herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Niye böyle yaptın? Niçin ıslak tarafını yığının içine doğru görünmez tarafına, kuru tarafını dış tarafa koydun da yağmurun ıslattığı şeyi kenar tarafa, görünür tarafa koymadın? Nedir? Yani senin niyetin nedir? Niyet belli. Niyet yani o hani yaşla beraber kuruyla beraber yaşlı yanar sözü vardır. Yani kuruyla beraber yaşlı satmak. Oradaki o malın arızasını gözlerden saklamak, onu söylememek. Sonuçta müşteriyi aldatmak. Yalan söylemek. Yani o kurma yığının hepsinin buğday yığının kuru olduğunu, temiz olduğunu, problemsiz olduğunu o şekilde göstermeye çalışıp doğru olmadığı halde sonra onu çuvala doldurup satıp ne yapalım Allah kabul etsin demek. Ama Efendimiz ne yapıyor? Burada o kişinin kalbindeki bu niyet bozukluğunu ortaya çıkarıyor. Böyle yapmaman gerekirdi. Doğrusu olan nedir? Doğrusu olan müşteriyi aldatmamak, doğruyu söylemek, yaşlılığı kenara bırakmak, onu söylemek. Yani bunu yaptığın zaman doğru davranmış olursun, dürüst olmuş olursun. Diğer türlü insanlara yanlışlık yapmış, sahte bir iş yapmış olursun. Ve peşinden de şunu söylüyor Allah Resulü. Men gashşene feleyse minni. Aldatan benden değildir. Müslim İman 164. Dolayısıyla doğruluğun ve dürüstlüğün ticaretteki önemini belirtmek için Resulü Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli peygamberler, sıddıklar, şehitlerle beraberdir. Tabi bunlar kitaplardan okumak, hadis-i şerifleri dinlemek çok güzel. Ve zor da değil, kolay da gelir. Ama tezgahımızın başındayken, dükkanımızdayken, bir üretim yaparken, satış yaparken, orada hep müşteriyi kendi yerimize koymak, yani empati yapmak. Burada, şu dükkanda, şu ortamda ben alıcı, karşımdaki kişi de satıcı olabilirdi. Bana nasıl davranmasını isterdim? Nasıl malın güzelini vermesini isterdim, aldatmamasını isterdim diye o şekilde kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak o şekilde davranmalıyız. O şekilde de kimseyi aldatmadan, kandırmadan, dünya hırsına kapılmadan, Allah korusun hele hele haram kazanç gibi zehir olan, insana çok zarar verecek olan bir şeye yönelmeden az olsun, temiz olsun düsturuna dikkate almak suretiyle böyle o doğruluktan, dürüstlükten de ayrılmamak gerekiyor. Bu bizim için, ahiretimiz için en faydalı olan budur. Yani diğer türlü şunu da söyleyebiliriz. Ya bir şey olmaz. Yani Cenab-ı Hak affeder. Ufak tefek böyle şeyler olabilir. Ya çok merak etmeyin. boş verin insan yani çok da o kadar dürüst olmaya gerek yok gibi böyle gönüllere hoş gelecek, işi kolaylaştıracak şeyler söylemek de mümkün. Ama bunu söylediğimiz zaman bir de bunun faturası var. Bir de bunun efendim sonucu var. Sonuç açıklandığı bir hesap alanı var. Dolayısıyla ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, Efendimizin bu uygulamaları burada hep bizim ebedi hayatımızı, ahiretimizi düşündükleri için, onu kurtarmak için, ebedi filahımız, fevzimiz için bütün bunlar bize öğretilmiş oluyor. Onun için bunları bize ağır gelmemeli, giran gelmemeli. Bir yanlışlığımız varsa da hemen onu tövbe edip, düzeltip istikamet üzere yolumuza devam etmemiz lazım ki yolculuk henüz bitmiş değil. Yani hepimizin yolculuğu henüz devam ediyor. Herkesin yolculuğu devam ediyor. Bugün şu yaştayız, şu gündeyiz, yarın şöyle olacak, böyle olacak. Bizden öncekilerin gittiği gibi biz de bir aleme gideceğiz ki o alem ahiret alemidir. Dolayısıyla burada hakkaniyet, doğruluk, dürüstlük, güzellik, bize fayda verecek tüm şeyleri birbirimize söylemede, hatırlatmada, ısrar hatırlatmada birbirimizin bu noktada elini tutmaya çok büyük ihtiyacımız olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alışveriş hususunda ne kadar titiz davrandığını gösteren bir rivayeti size paylaşmak istiyorum. Bunu İbni Vehbd radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Adda bin Halid bana Resulullah'ın benim için yazdığı mektubu sana okuyayım mı dedi. Ben memnuniyetle buyurun okuyun deyince mektubu çıkardı ve Resul Efendimizin Adba bin Halid'e yazmış olduğu mektupta şunlar yazılıydı. Demek Resul Efendimiz bir kısım insanlara da böyle mektupları yazıyor. Orada dinin ahkamını onlara bildiriyor. Bu mektup da şöyle. Bu mektup Adda bin Halid bin Hezven'in Muhammed Aleyhisselam'dan satın aldığı şeyi beyan eder. Adda ondan bir köle satın aldı. Köle de herhangi bir hastalık, hırsızlık, kaçma gibi bir alışkanlık ve satışını gayrimeşru kılacak bir haramlık yoktur. Bu Müslümanın Müslümana satışıdır. Tirmizi buyur 8, Buhari buyur 19'da yer alıyor. Dolayısıyla bir alışveriş yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam orada o mektupta yapılan bu alışverişte bir kandırmanın, bir yanlışlığın olmadığı, bilinçli bir yanlış olmadığı ve her şey böyle açık seçik beyan edildiği, o şekilde bir alışveriş yapıldığı ve bunun da Müslümanın Müslüman satışının da böyle olması gerektiğini belirtiyor. Yine Cenab-ı Hak sözlerinde sadık davrandıkları müddetçe kafirlere bile sadakatle muamele etmelerini Müslümanlara emrediyor. Tevbe'ydi de femestekamu lekum festekimu lehum. O müşrikler, bak müşrikler bile, o müşrikler size karşı dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranmaya devam edin. Dolayısıyla sadık olmak ve istikamet üzere yaşayabilmek gerçekten bir özveriyi, bir sahi, bir gayreti gerektiriyor ve zor bir iş olduğunu anlıyoruz. O zorluğu hafifletmenin ve bu güzel ahlak elde edebilmenin yolunu Cenab-ı Hak kûnû mâ sâdikîn, sadıklarla beraber olun emriyle bize bildiriyor. Dolayısıyla bir kimsenin sıdkı öğrenmesi için doğruluk nedir, ne değildir? Bu sadece kitaptan öğrenilecek, yani duyularak öğrenecek bir şey değil. Bir de sadık insanların, doğru insanların nasıl olduğunu, nasıl olur da bunu başarabildiklerini onu görmek lazım. Bunun için de sadıklara beraber olmak lazım. Bu beraberlik devam ettikçe kişi yavaş yavaş onlara benzemeye başlar. Tam sadık olamasa bile hiç değilse kendisini kötülerden muhafaza eder. Hakikaten insan ancak sadıkların yanında güzel paylara nail olabilmektedir. Ashab-ı Kehf'in köpeği bile sadakatinden dolayı Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş ve ismi ebedileşmiştir. Zaten bir insanın kendi ameliyle cennete girebilmesi mümkün değildir. Ancak niyeti doğru olursa Allah'ın rahmeti ona yetişir ve bu sayede felaha erebilir. Nitekim Karamanlı Nişani şöyle diyor. Talihte devlet olmasa hizmet ne faide, haktan inayet olmasa taat ne faide. Tabi yine kulun gayreti çok önemli. çalışmaları çok önemli ama bununla beraber Allah'tan yardım istemek lazım. Cenab-ı Hakk'ın eğer inayeti, yardımı bize yaver olursa, bizimle beraber olursa bunları daha rahat başarabiliriz. Ama burada da yine kulun gayretinin çok önem arz ettiğini belirtmemiz gerekiyor. İnşallah kıymetli dinleyenlerim bu çerçevede tıpkı Efendimiz gibi, sahabe-i kiram gibi sıddık, sadakat almış peygamberler, salihler ve hak dostları gibi bizim de inşallah hem sözlerimiz, hem özlerimiz, hem işimiz, hem ticaretimiz, her şeyimiz doğruluk üzere olur ve Cenab-ı Hak bizi neticede sıddıkın zümresine yazar diye bir temenniyle programa son verirken tekrar hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.